Sevgili Anadolu Efesliler, Anadolu Efes Stüdyo'nun 3. sezonunun 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir bölümde yeni konuklarımızla, yeni içeriklerimizle sizlerle birlikteyiz. Bugün tişörtümden de anlayacağınız üzere Pembe Top Sahada projesini hayata geçiriyoruz ve ilk konuğumuz da aslında bu doğrultuda olacak. Anadolu Sağlık Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı ve Meme Sağlığı Merkezi Direktörü Profesör Doktor Metin Çakmakçı bugün ilk konuğumuz olacak ve daha sonrasında da Esport Genel Müdürü Emre Eren stüdyoda bizlere eşlik edecek. Bugün Pembe Top Sahada projesini gerçekleştireceğimizden sizlere bahsettik. Tam 9. yılındaki işbirliğimiz olacak bu yıl. 2014 yılında ilk kez Beren Saat'in elinden havalanan Pembe Top, Bergüzar Korel, Sinem Kobal, Elçin Sangu, Özge Özpirinççi, Bensu Soral, Neslihan Atagül Doğulu ve Demet Özdemir'in desteğiyle şu ana kadar havalanmıştı ve bu sene 9. kez başarılı oyuncu Pınar Deniz'in elinden havalanıyor olacak. Bu yıl Pembe Top 9. kez sizlere tekrar söyleyelim. Bizim projemizde, bizim desteğimizde havalanıyor olacak ve burada aslında meme kanseri farkındalık ayı vesilesiyle buradan tüm kadınlara düzenli kontrollerini ihmal etmemeleri gerektiğini tekrar hatırlatmak istiyoruz. Şimdi gelin hep birlikte bu 9. yıla özel hazırlanan videoyu izleyelim.
Sesini yükselt, modunu yükselt, farkındalığını yükselt. Çünkü Pembe Top bu yıl 9. kez sahada. Unutma, bu top sana erken tanının önemini hatırlatmak için sahaya iniyor. Memende bir değişiklik hissettiğinde doktora gitmeyi ve 40 yaşın üzerindeysen yılda bir kere meme kanseri taraması yaptırmayı erteleme. 21 Ekim Cuma günü hepinizi Sinan Erdem'e bekliyorum. Gelin farkındalığı birlikte yükseltelim.
Sevgili Fan Club'lar, bugün de sizlere özel hediyeler sunmaya devam ediyoruz. Hediyelerimizin neler olduğunu ve şanslı olanın ne zaman başlayacağını kaçırmamak adına programımızı sonuna kadar takip etmenizi öneriyoruz. Çünkü biliyorsunuz hem çaylağın benim yanıma ne zaman geleceği hem de şanslı olayı ne zaman başlatacağımız hiç belli olmuyor. Gelelim geçtiğimiz haftaya. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta derken bir önceki bölümden bahsediyorum. Tabii ki konuğumuz spor yorumcusu Yiğit Tezcan'dı. Kendisini stüdyoda ağırladık ve hem kulübümüzün geçmişi, kültürü ve tarihini onunla konuştuk. Hem de güzel analizler ve istatistikler üzerine yorumlarda bulundu kendisi. Şimdi dilerseniz kısa bir kesit birlikte izleyelim. Bu sezon House of Blue temasıyla bir giriş yaptık sezona ve aslında hedeflerimizin içerisinde ana hedefimiz 3. kez yine... Geçen sene yaptığımız back to back'i bu sene...
3P'de şöyle.
Aynen, evet. Kesinlikle. Bu sezonla alakalı, bizim yeni temamız House of Blue ile alakalı sen neler söylemek istersin?
Efes bir hanedan Avrupa Basketbolu'nda ve uyan bir isim. Bir house yani aslında, bir hane. Söyle bir hane gibi. O manada çok şey olmuş, uyumlu ve manalı olmuş Efes'in gidişatı için. Ve zaten çok olağanüstü bir hikaye imza atıldı ve bu sezon bir tekrar isteniyor. Bu da başarılısı, daha da büyük bir hikaye olacak. Efes için çok uyumlu bir tema olduğunu düşünüyorum.
Geçen sezon back to back ve ben de oradaydım, bu heyecana tanıklık etme şansı yakaladım. Hakikaten çok zoru başardı takımımız. Kolay bir şey değil. Diğer sorum da aslında bununla alakalı gelecek. Yine Sokrates Dergi YouTube kanalında aslında senin yaptığın bir program var. Şampiyonların kahvaltısı. İki şampiyonluğumuz da yani bu back to back'i konu olarak alacak olsan nasıl bir kurgu yaratırdın kendine diye soralım istedim.
Şimdi... Vaktim kısaysa anlatacağım hikayede 2019'dan başlardım. Çünkü kaybedilen finalden başlardım. Neden? Şöyle bir özelliği var. Kadro büyük ölçüde aynı. İşte Midsic, Larkin birçok oyuncu geri dönüyor. Araya işte bir Covid sezonu geliyor ve o takım üst üste iki şampiyonluk kazanıyor. Bu zaten baş başına tek başına bir hikaye. Oyuncu bazlı alacak olsam Larkin üzerinden gidebilirim. Şimdi düşünüyorum kafamdan. Çünkü NBA'de onu takım taraftarları çok severdi. Bir sürü istediği rolde bir türlü oynayamadı. Ve buraya geldikten sonra daha fazla skor sorumluluğu alabildiği bir rolde oynadı ve yeniden doğdu bunlar. Eski bir Efesli olarak, ben yaşımı genelde göstermem ama 86'lıyım. Eski bir Efesli olarak olsam 97'deki o kara perşembe Asvel maçını alırım. Çünkü o sene hepimiz Koraç Kupası galibiyetinden sonra Efes'in Euroleague'i de domine etmesini bekliyorduk. Gruptan lider çıkmıştı ve aslında 10 kere oynasa belki bir kere kaybedeceği bir takıma çeyrek finalde elenmişti. Muhtemelen oradan başlayıp, çünkü her hikayede biliyorsun bir düşüşten tepeye çıkış, o dramayı yaratmak lazım. Muhtemelen böyle bir yol izlerdim diye düşünüyorum.
Bir sonraki sorum Koraç'la alakalıydı zaten. Sen aslında güzel bir şekilde oraya bağladın. Programın tabii uzun olması durumunda bunların hepsini sen içeriye alarak, harmanlayarak bir kurgu mu yaratırdın?
Ya 70'lere dönerim aslında ama ben ideal nokta sanki o 97'deki bir düşüş anı çünkü. Efes'in çok favori, bence kazanması gereken bütün Efeslilerin içinde nokta kalan bir şeydir. Oradan başlardım diye düşünüyorum.
Bu durumda sana Koraç Kupası'nı tekrar sorayım mı? Bunu değerlendirecek olsan nasıl bir eklenti yapardın?
Yani Koraç Kupası Efes için şunu söyleyebilirim o dönem. Bir kolej takımıydı Efes ve profesyonellik de basketbolda farklıydı. Türkiye aslında birçok sporda kazandığı bir dönemde değildi. Dürüstçe söylemek gerekirse ve Efes kazanıyordu o zaman. Koraç Kupası kazandığı sene Efes çok iyi takımlara karşı oynadı. Aslında Euroleague muadili karşısına çıkabilecek takımlara karşı oynadı. İşte Team System'la oynadı. Georgievich vardı, Namuski ile büyük bir rekabeti vardı. İkisi de oyun kurucuydu. Aynı takımda Carlton Myers vardı. Belki Avrupa'nın en büyük skoreriydi o dönem. Sonra finalde işte Bodirogalı, Gentileli, Puçkalı, Stefanelli oynadı. Rolando Blackman NBA'den gelmişti. 4 kere All-Star olmuştu. İnanılmaz kuvvetli bir takımdı. Ve bu kolej havasını alırdım. Aslında o da yine bir şeye bağlanıyor. Bizim bütün çocukluğumuz Efes'le geçti. Çünkü her zaman zirveye oynadığın zaman yenilerek kazanmayı öğreniyorsun. Bir de 92-93 Aris finaline bu hikayede bağlanırdı. Namus gibi sene gitti, geri geldi. O takım tekrar toparlandı. Onu da bu şekilde ele alırdım diye düşünüyorum ama takımın en büyük özelliği de şunu da söyleyeyim. Çok olağanüstü bir kimliği vardı. Efes'e 70 sayı atmak çok büyük bir meseleydi o zaman. Harika bir savunması vardı. İşte zone oynadığı matchup'ı vardı Aydın Örsün. Çok eşsiz bir takımdı yani basketbol. Rakiplerini de sinir eden bir takımdı.
Gözlerini
yani
keşke yansıtabilsek şu an. Bunu anlatırken o gözlerdeki heyecan ve isteği ben görüyorum. Farklı bir taraftarsın aslında. Gerçekten fazlasıyla bir izleyicisin,
ya
yorumlayıcısın.
Büyüdük. Öyle büyüdük çünkü. Bir de benim küçüklüğüm de Altıbekçi'de geçti. 92-93-95 arası babam sağ olsun. Her hafta sonu. Başka bir sosyal aktivite olmadı. Abdi İpekçi'de maç seyrediyorduk. Bu şekilde ister istemez insan bir bağ kuruyor.
Basketbolla tanışma bu esnada babayla mı oldu?
Babam sayesinde oldu. Efes o zaman ön planda. Dediğim gibi yani birçok üniversite takımı kapanmıştı aslında o dönemde. Biz sonradan okuyarak öğrendik tabii. Eczacıbaşı, işte Çukurova'lar, Beslenler, şunlar bunlar. Efes bayrağı devraldı. Ve futbol kulüpleri de Efes'e rakip olamadı. Fenerbahçe biraz daha iyiydi ama Galatasaray Beşiktaş da rakip olamadı. Ve Efes'in aslında basketbolu ileri taşıdığı bir döneme şahit olarak geldim ben.
O süreçten başladı.
Tabii daha sonra aslında Avrupa Şampiyonası'ndaki başarımızda kadroya bile baktığımızda işte Hidayet, Mirsat, Hüseyin Beşok hep Efes kökenli. Yani o gelenek kazanma geleneği basketbolda Efes'ten geldi diye düşünüyorum ben.
Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlere hatırlatmak istiyoruz ki bütün bölümlerimize Anadolu Efes Stüdyo YouTube kanalından ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Anadolu Efes Stüdyo'nun 3. sezonunu yine Esport Plus'tan izleyebilirsiniz. Şimdi Çaylak'a bağlanacağız. Kendisi en son fuaye alanındaydı. Bakalım Çaylak neler yapıyor? Bir ona bağlanalım. Hem de fuaye alanımızda neler oluyor? Hep birlikte gözlemleyelim istiyoruz. Çaylak merhaba, duyabiliyor musun beni? Duyuyorsun, farkındayız. Hoş geldin. Nasılsın Çaylak? Pembe topla birliktesin. Fotoğraflar çekiliyorsun anladığım kadarıyla. Ben sana bağlandım çünkü neyi merak ediyoruz biliyor musun Çaylak? Bugün şanslı modada hediyelerimiz neler? Hangi partnerimizden hediyeler geliyor? Sen bizimle paylaş istiyoruz. Hazırız. Sen bize göster istiyoruz. Evet. Çaylak bugün inanılmaz keyifli. Ben bir şeyler tahmin ediyorum ama hadi bakalım. Hediyelerimiz kimden geliyor bu durumda? Bugün tabii ki sizlerle paylaşıyor olacağız. Hediyelerimiz tabii ki Pembe Top Sahada projesiyle alakalı olacak. Bu bölüm şanslı olanın hediyeleri Anadolu Sağlık Merkezi'nden geliyor olacak. Ve Pembe Top sizlerin olacak. O zaman istersen şanslı olayı başlatalım mı? Başlatalım değil mi? Şanslı ola başlasın. Mobil uygulamamızdaki Şanslı Mola kampanyasına katılan ilk 3 fan club'dan biri olursanız Pembe Top Sahada projemiz için sembol haline gelen topun sahibi olabilirsiniz. Bu özel hediyeleri için Anadolu Sağlık Merkezi'ne bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Thank you.
Sesini yükselt, modunu yükselt, farkındalığını yükselt. Çünkü pembe top bu yıl 9. kez sahada. Unutma, bu top sana erken tanının önemini hatırlatmak için sahaya iniyor. Memende bir değişiklik hissettiğinde doktora gitmeyi ve 40 yaşın üzerindeysen yılda bir kere meme kanseri taraması yaptırmayı erteleme. 21 Ekim Cuma günü hepinizi Sinan Erdem'e bekliyorum. Gelin farkındalığı birlikte yükseltelim.
Ve ilk konuğumuz yanımda Anadolu Sağlık Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı ve Meme Sağlığı Merkezi Direktörü Profesör Doktor Sayın Metin Çakmakçı bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba.
İkinci kez sizi ağırlıyoruz burada. En son geçtiğimiz sezon ağırlamıştık
zaman
sizleri.
Zaman ne çabuk geçiyor.
Gerçekten öyle. Nasılsınız?
Her İyiyim, siz nasılsınız?
Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Hocam programımıza tekrar hoş geldiniz diyorum. Biliyorsunuz bugünü Pembe Top Sahada projesine adadık. Burada sizin bilgi birikiminizden tabii ki faydalanmak ve bunu da aktarmak istiyoruz. O yüzden size böyle güzelce bazı sorularımız olacak farkındalığı arttırmak adına.
Buyurun efendim.
Bu kıymetli proje için aslında ilk olarak neler söylemek istersiniz? Oradan başlayalım.
Bu çok hoş bir proje çünkü sporla sağlığı birleştiriyor. Sporun yanında sağlığın önemini vurgulamış oluyoruz. Ekim ayına denk getiriyoruz. Ekim ayı dünyada meme kanseri bilinçlendirme ayı. Onunla birlikte bir kavramın vurguluyoruz. İşte insanları da duyurmak istiyoruz. Herkes konunun önemini fark etsin diye anlatmak istiyoruz.
Peki burada şu soruyla artık aslında meme kanseriyle alakalı durumlara bir girizgah yapalım. Ne kadar yaygın?
Çok.
Yaş grubu.
Şimdi meme kanseri...
Sorunlarım çok olacak galiba.
Tamam, hemen hepsine cevap var. Kanser böyle bir tek hastalık değil. Kanser 200 küsür hastalığın ortak adı. Bunların içinde en sık olan, dünyada en sık olan meme kanseri. Onun için birinci önemi orada. Gerçekten en sık kanser meme kanseri. Sonra sırayla gidiyor. Akciğer kanseri, kalın bağırsak kanseri vesaire gidiyor. Meme kanserinin bir takım özellikleri var. Birincisi, tanısı çok kolay. Erken tanı konduğunda da tedavisi çok kolay. Buna rağmen dünyada yılda 2 milyon 400 bin civarında Dünya Sağlık Örgütü rakamlarına göre kadın meme kanseri oluyor. Ve geç tanı konduğu için, tedaviye ulaşılamadığı için anlamlı bir sayıda da kadın bundan ölüyor. Niye kadın diyorum? Çünkü ağırlıklı olarak kadınların hastalığı. Ama yalnızca kadınların değil, erkekte de görülebiliyor. Bir de onu böyle bir arada bir vurgulamamız gerekiyor. Erkekte de memedeki herhangi bir sertlik kanser olabiliyor.
Ama onlar oran, da yine kendi kontrollerini yapabiliyorlar.
Evet, erkekleri böyle gelin bize kontrol edelim demiyoruz. Çünkü çok seyrek. 100-200 kadında bir tane erkek oluyor ama kadınların en sık kanseri. Kadın kanserlerinin 1/4'ü meme kanseri. Onun için çok önemi var.
Peki burada bu tanıyı yapabilmek adına neler yapmalı kadınlar? Kendilerini kontrol edecekler.
Kendilerini dışında... kontrol etmek, evet, yapmak isteyen yapsın ama bunu çok vurgulamıyoruz. Çünkü fark edilemiyor, çok anlaşılamıyor. Kadın memesi böyle çok homojen, düz bir organ değil. Her türlü sertlik bu sefer eyvah kanser oldum deniyor, uykular kaçıyor. Onun yerine şöyle bir yöntem var. Özel bir riski yoksa, isterseniz özel riski yok. Nedir diye sorun sonra bana.
Nedir? Peki, tamam.
Özel bir riski yoksa 40 yaşından sonra yılda bir kontrol edilecek.
Özel bir risk derken?
Özel risk meme kanserlerinin bir kısmı %5 ila 10'u ailesel.
Tamam.
Yani anne, teyze, hala, erkek tarafı da kadın tarafı da bakın. Yani hem teyze var hem hala var. Hı hı. Yani anne, teyze, hala, babaanne, anneanne. Böyle kuşaklarda hep izlenebilen. Daha genç yaşlarda olan, iki taraflı olabilen, bir de bazı özel türleri olabilen, erkekte de olabilen meme kanseri varsa soy ağacında, sülalede, onlara farklı bakıyoruz. Onları 40 değil de 30 yaşında çağırıyoruz. Başka yöntemlerle kontrol ediyoruz.
6 ayda bir mi mesela?
Varsa memesinde bir şey, evet, biraz daha sık bakabiliyoruz. Ama yoksa özel bir, benim teyzemin işte bilmem birisinde, birilerinin hep meme kanseri olacak. O kadar sık ki, 8 kadından biri diyoruz. Dolayısıyla her ailede olacak ama kuşaklar boyu izlenebiliyorsa, bir kuşakta birden çok varsa, genç yaşta varsa onlar ayrı. Yoksa 40 yaşından sonra yılda bir 2 saatini, 3 saatini ayıracak, kontrol edilecek.
Kesinlikle. Peki burada buna neden olan şeyler nelerdir? Bir aileden olma durumu ki buna %5, %10 dedik. Daha sonrası aslında neyle bağlantılı? Yani yediklerimizle, yaptığımız sporla bunlarla alakalı ya da spor bunu biraz daha azaltır mı?
Tamam. Şimdi nedenini bilmiyoruz meme kanserinin. Yani şunu yaptığımda meme kanseri oldu, çok güneşlendim meme kanseri oldu filan, öyle bir ilişki bilmiyoruz. Ama sağlıklı yaşamakla kanser azaltılabiliyor, onu biliyoruz.
Tamam.
Bir de tek bir neden muhtemelen yok. Yani ailesel bir yük var, yaşam şekli var, tütün var, yani virüsler var, güneş ışığı var. Bir sürü şey bir araya gelince oluyor bu hastalıkla. Ama oranı azaltmak için sağlıklı yaşamak lazım. Şimdi onların içinde de bir numarası tütün kullanmamak. İki, alkolü ölçülü kullanmak, içmek. Üç, kilo almamak, sağlıklı beslenmek. Fizik aktiviteyi, yani sporu hayatın içine sokmak. Bunlar varsa oran azalıyor ama önleyemiyorsunuz.
Önleyemiyoruz. Peki burada sağlıklı beslenmeyi biraz daha detaylandıracak olursak. Yenmemesi gerekenler bu üç beyazlar mıdır mesela?
Tek nedir? Tek böyle adım adım şu yok ama kilo alımına yol açmayacak kadar kaloriyi az tüketmek. Yani mümkünse işte ekmeği, hamur işlerini, tatlıyı, onlardan uzak durmak, dengeli beslenmek, Akdeniz diyeti tipi zeytinyağlı sebze meyve tüketmek önemi var. Ama tek böyle şunu ye, brokoli ye, onu yeme
değil. Bu kadar değil. Peki ben şunu merak ediyorum. Aslında soruyu o şekilde sorayım size. Mesela ben şöyle bir şey duymuştum. Kendimizi kontrol ettiğimizde eğer acıyan bir şey varsa aslında acıyan kısımlardan korkmayalım. Bu yanlış bir, yanlış
şimdi
bilinen doğrular nelerdir?
Evet, evet öyle çok var. Biraz dedikodu, biraz böyle abartılmış işte kulaktan kulağa bilgi. Memedeki kitle, meme kanserinin birincisi ve en sık belirtisi memedeki bir kitlenin olması, bir sertliğin olması. Fındık gibi, ceviz gibi. Ama bir sertliğin olması da illa meme kanseri anlamına gelmiyor. Tam tersi, daha çok iyi huylu hastalıklar anlamına geliyor. Ama o kitlenin ağrılı olması ya da olmamasının bir ilişkisi yok.
Peki.
Hiç ağrılı da olabilir, olmayabilir de genellikle de ağrısız oluyor. Ama bunun bir sürü böyle yalan da olan iş var. Örneğin balenli sütyen kullanmak meme kanserine neden oluyor. Bir yerler uydurulmuş birileri, o kulaktan kulağa gidiyor. Deodoran kullanmak meme kanserine neden oluyor. Yok öyle bir şey yok. Ya da işte meme kanseri eşittir meme kaybı. Öyle bir şey de yok. Çok az ve ileri hastalıklarda veyahut başka bir tür hastalıkta onu yapıyoruz. Çok küçük ameliyatlarla halledebiliyoruz. Biyopsi yapılmaz, biyopsi hastalığı yaygınlaştırır. Öyle bir şey yok. Yani biyopsi mecburen yapıyoruz çünkü tanıyı koyacağız. Başka bir yolu yok ve hastalığın ilerlemesiyle bir ilişkisi yok. Onun gibi böyle çok duyulanları çok...
Daha var mıdır paylaşabileceğimiz aklınıza gelen? Çünkü bunun gibi hakikaten çok bilgi karmaşası yaratan şeyler var. Ben çok inanıyordum mesela bu acı olayının çok ciddi olduğuna. Emindim yani ben bundan.
Acılı yok. Yani erkekte meme kanseri olmaz mesela. O şey. Benim ailemde meme kanseri yok dem. Dolayısıyla meme kanseri olmamı çok duyuyoruz. Yani meme kanseri tanısı koyuyoruz birisine. Aa bende hiç kimse de yok, ailede oluyor. Yani çok küçük bir olasılık var orada. Oluyor yani, hiç birisinde bir şey olmadan onda olabiliyor. Ya da benim teyzemde, anne tarafımda yok, çok konuşuluyor. Halbuki genetik bir hastalık ise o %5-10 genetik, anneden de gelebiliyor, babadan da gelebiliyor. Dolayısıyla iki tarafta da olabiliyor.
Burada tütün ve alkolün buna sebep olduğu kısmı da...
Sebep demiyoruz ona ama riski bir miktar arttırıyor, böyle küçük puanlar şeklinde arttırıyor. Özellikle tütün bütün kanserlerde etkili. En çok akciğer ve gırtlak olmak üzere tabii ama...
Peki hocam, konuyu biraz alıp Anadolu Efes'e getirelim. Buradan umuyorum gerçekten aydınlatabilmişizdir ve merak edilen soruları biraz da olsa yanıtlayabilmişizdir. Neler hissediyorsunuz? Tekrar Anadolu Efes karşılaşmasındasınız.
Buranın havası çok güzel. Buradaki insan gelince şey değişiyor. Böyle nabzı değişiyor, algısı değişiyor, enerjisi değişiyor.
Hakikaten değişiyor.
Hoş bir ortam. Biz tabii çok sık tadamıyoruz bunu ama iyi bir ortam.
Yoğunsunuz yani. Değil mi hocam?
Gelmek zor ya. İki saat sürdü.
Trafik anlamında diyorsunuz. Siz trafik saatinde çıkmışsınız hocam. Onunla alakalı bir durum olsa gerek. Peki ben biraz daha böyle özetleyecek olursak. beslenmenin etkisi olduğunu, yani olumlu anlamda etkisi sağlıklı olduğunu söyleyebiliriz. Sağlıklı besleneceğiz.
Kilo almayacağız.
Kilo almayacağız. Spor ne kadar etkiler?
Sağlıklı yaşamanın bir parçası spor. Gerçekten öyle. Kas kitlesini büyütmek lazım. Onun için hangi spor olursa olsun, belli bir sporu yok ama spor yapmak pek çok hastalığın azaltılması, daha sağlıklı kalmak
ve hastalıksız kalmak. Bu mutluluk hormonu salgılamakla bağlantılı bir şey gibi bir noktada.
Muhtemelen var. Ya da işte toksik ortamın yok edilmesiyle var. Bir etkisi var ama hayatın içine konması gerekiyor.
Terleyerek aslında onu atmakla mı alakalı bir noktada?
Emin değilim.
Terlemekle alakalı değil. Peki. Peki hocam, taraftarımıza vermek istediğiniz mesajınız var mıdır?
Meme kanserini unutmayalım. Meme kanseri yalnız kadında değil, erkekte de görülen ama toplamda en sık kanser, tüm dünyadaki en sık kanser meme kanseri. Meme kanserinden korunacak bir yöntem bilmiyoruz. Meme kanserinin nedenini de bilmiyoruz ama erken tanıyı biliyoruz. Erken tanı konduğunda da tedavisi çok kolay bir hastalık. Onun için de yapılacak şey işte hiç değilse maç, spor, bir akla gelmesi, yılda bir kere 40 yaşından büyük kadınların meme kontrolüne gitmesi lazım ki bu hastalık basit bir hastalık ve tedavi edilebilir bir hastalık olarak kalsın.
Ben şahsen son birkaç yıldır, benim de Eylül ayıdır mesela bütün kendi check-up'larımı yaptığım dönem, her Eylül ayı geldiğinde bir, evet. O yüzden o benim için Eylül ayı dendim. Yani yaz sonu artık tatildeysek İstanbul'a döndüğümüz zamanlar diye aklımda hep kalmıştır. Hep kendi check-up'larımı yaparım. O yüzden bu Ekim ayı da hakikaten bunu yaptırması gereken herkes için bir hatırlatıcı olsun diyoruz. Hocam sizlere çok teşekkür ediyoruz. Sizi ikinci kez burada ağırladık. Ediyoruz. Güzel bilgilerinizi bizlerle paylaştınız. Umarım seneye de yine birlikte
herkese
oluruz.
Herkese sağlıklı günler, başarılar.
Teşekkür ediyoruz hocam. Ben de hemen seyircilerimize dönüyorum. Kısa bir araya gidiyoruz. I know what I know, I'm flowing on that tune. Pump the beat through. So smile when you wake up, cause I like you.
İlham duyguları harekete geçirir. Onları estetikle birleştirir, geleceğe taşır. Yeni Kia Sportage, geleceğin ruhuyla tasarlandı.
Kia, movement that inspires.
Ligi'nin yeni yayıncısı Esport'un genel müdürü Emre Eren bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Nasılsınız?
Teşekkürler, siz?
Ben de iyiyim, gayet iyiyim. Yine keyifli bir karşılaşma günü. Anadolu Efes Stüdyo'da sizlerle birlikteyiz. Evet. Konuklarımızı ağırlıyoruz. Sizlere aslında çok güzel ve hem Efes'i ilgilendiren hem de aslında Euroleague'i ilgilendiren güzel sorularımız olacak. Euroleague yayınlarına artık başladınız. Burada neler hissediyorsunuz? Nasıl bir başlangıç oldu sizin için? Biraz onunla başlayalım mı?
Vallahi çok mutluyuz. Birçok içeriğimiz var biliyorsunuz Esport'ta. Euroleague bizim planlarımız arasında olan bir ligde almak istiyorduk. Türk takımlarının, temsilcilerimizin başarılı olduğu, şampiyonluklar yaşadığı bir organizasyon. Çok önemli bir organizasyon. O yüzden Euroleague'i yayınlamak bize çok büyük keyif verecek. Yani umarım çok güzel bir sezon olur hepimiz için.
Eminim. İnşallah. Güzel sezon bizlerim olsun. İzleyicilerimiz zaten biliyorlar Esport, Esport Plus'ı ama biz az da sizden de duyalım istiyoruz. Gelecek dönemde ya da bu sezon içerisinde hangi farklı organizasyonlar bizleri bekler?
Şimdi dünya çapında çok önemli ligleri ve turnuvaları yayınlıyoruz biliyorsunuz Esport'ta 6 yıldır. Euroleague'in yanı sıra basketbol tarafında NBA'in ve FIBA'nın bazı önemli turnuvalarının da yayıncısıyız. Bununla birlikte La Liga, Serie A, Formula 1, MotoGP, Amerikan Futbol Ligi, NFL, Wimbledon ve ATP tenis turnuvaları, WWE ve UFC dövüş geceleri gibi daha birçok içeriği Anadolu Efes taraftarları Esport'tan izleyebilirler.
Kesinlikle. Burada o zaman şu soruya geleyim biraz. Aynı zamanda 3. sezonumuzu, yani Anadolu Efes Stüdyo'nun 3. sezonunu da izleyebiliyorsunuz aynı platformda.
Evet.
Bunun hakkında ne düşünürsünüz?
Şimdi Esport Plus'ın çok geniş bir içerik yelpazesi var. Kanallarda yayınlamadığımız bazı içerikleri de Esport Plus'ta yayınlıyoruz. Çok farklı ve kaliteli içeriğe sahiplik yapan bir platform. Sizin de bayağı takipçiniz var Anadolu Efes Stüdyo'nun. Çok güzel yayınlar yapıyorsunuz gerçekten. Ben de daha önceden takip ediyordum, beğeniyorum. O yüzden Esport Plus'ta taraftarlarınız maçtan önce bu yayınları da izleyebilecekler.
Kesinlikle. Onu da ulaşabileceksiniz zaten. Programımızın başında sizlerle paylaşmıştık. Buradan da tekrar hatırlatmış olalım. Şimdi Euroleague alanında gerçekten deneyimli spikerleri, yorumcuları, muhabirleri de aslında bir araya topladınız. Ve gerçekten bu sezona çok hazır girdiniz diyebiliriz. Burada daha farklı içerikler neler görebiliriz? Şu an farklı branşlardan tamamen zaten biraz önce açıkladınız ama daha farklı içerik anlamında neler bizleri bekler?
Şimdi bizim Esport olarak bizim için sunum kalitesi çok önemli. Biz 6 yılda Esport'ta önemli içeriklerimizin yanında sunum kalitemizle, yayın kalitemizle çok büyük fark yarattık. Türkiye'nin birçok branşta en iyi spikerlerinin Esport'ta olduğunu çok rahatlıkla, gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Basketbol tarafında zaten tecrübeli bir ekibimiz vardı. Euroleague'de gelince ekibimizi büyüttük. Sizin de söylediğiniz gibi gerçekten çok deneyimli, başarılı sunucu, spiker ve yorumcularla anlaştık. Beraber çalışıyoruz. Çok kuvvetli bir ekibimiz var. Bu ekiple neleri yapacağız? Maç önü maç sonu yayınlarımızı yapacağız. Haftanın 5 günü stüdyo programlarımız olacak. Hem değerlendirmeler olacak, hem analiz programları olacak. Bununla birlikte deplasmanlara, temsilcilerimizle birlikte bazı deplasmanlara gidip oradaki atmosferi taraftarlara yerinden yansıtma gibi şanslarımız olacak. Bu da ilk kez olacak bir şey. Esport'ta olacak. Bunun dışında antrenmanlar, organizasyonun perde arkası, tamam, eğlenceli anlar.
Aslında backstage.
Evet. Backstage'in tamamını ligi çok güzel bir şekilde sadece maç yayını olarak değil, hikayesini de çok iyi yansıtmak için elimizden geleni yapacağız.
Tamam, bu içerikler şahane. Aslında merak edilen taraf budur ya hep. Çünkü maçı evet. görürüz, işte evet. ısınmaları Doğru. görürüz ama soyunma odasını görmüyoruz.
Evet.
Ya da dediğiniz
özel
gibi
röportajlar çok, evet, deplasmanlar da çok önemli.
Özel röportajlarla ilgili başka bir şeye değineceğim birazdan. Bir sorum var aslında sizlere. Biraz da spora yatırım vizyonunuzla alakalı aslında sorularım var. Şimdi çok kısa sürede çok büyüdünüz. Ve dünyanın çok önemli, biraz önce de bahsettiğiniz spor organizasyonlarını da kapsamaya başladınız. Burada şu anda bahsetmediğiniz ama ileride olabilecek organizasyonlar var mıdır yine bünyenize almak istediğiniz?
Şimdi Saran Grup olarak biliyorsunuz biz Esport'tan önce de yayın hakları da elinde bulunduran ve bunun dağıtımını yapan bir şirkettik. Esport'u kurduğumuzda da zaten bu deneyimden çok faydasını gördük bu deneyimin. Evet, çok çok fazla sayıda çok iyi içeriğimiz var. Yani biz kurulduğumuzda Esport'u tek kanal olarak kurduk. Daha sonra içeriğimizi büyüttük, ikinci kanalımızı kurduk. Sonra dijital alanda yatırım yaparak Esport Plus'ı kurduk. Oraya daha farklı içerikler verdik. O yüzden büyümek, hedefimiz büyümek, daha da büyümek. O yüzden içeriklerimizi artırarak daha birçok kafamızda, hedefimizde, planlarımızda başka sürprizler olacak, içeriklerimiz olacak.
Yavaş Tamam. Buradan bir şeylerin geleceği haberini sizden almış olduk. Bu arada Sinan Erdem'in atmosferi nasıl buldunuz?
Atmosfer çok güzel gerçekten. Yani ben maçlardan önce bu atmosferden çok şey yapıyorum, etkileniyorum. Çok
öyle
güzel.
Değil mi? Birazdan takım ısıtmalar için zaten sahaya çıkıyor olacak. O andaki coşku bambaşka, birbirimizi aynen duyamayacak konuma geleceğiz.
Evet, şimdi lazım bile zor duyuyorum zaten.
Tabii. Sezon öncesinde medya gününde gerçekleştirilen oyuncularımızla aslında Espor Plus için bir tabu oyunu gerçekleşti. Mitic ile Žižić, Ertan ile Plyce ve aynı zamanda Doğuş'la Buğrahan ikililerinin oyunları vardı. Evet. Burada favorinizi soracağım ben aslında.
Demin bahsettiğimiz farklı içeriklere bir örnektir aslında bu.
Kesinlikle.
Oyuncularla birlikte eğlenceli anlara tanık olmak önemli. Benim valla favorimi sorarsanız ben Mitic-Žižić ikilisini çok beğendim. Evet, Mitic çok güzel anlattı çünkü. Doğuş'la Buğrahan da fena değildi ama Buğrahan o gün biraz hastaydı. O yüzden yeterli performansı gösteremedi. Benim favorim Mitic.
Peki burada aslında size şunu da söyleyelim. Takipçilerimiz de buradan hatırlayacaklardır. Mobil uygulamamızda Esport Plus'la yıllık indirim kampanyaları olsun ya da burada şansım ona da verdiğimiz yıllık üyelik hediyeleri olsun. Aslında taraftarlarımızın, izleyenlerimizin de büyük ilgisini çekti ve artık gerçekten hoşlarına gitti. Bunun geri bildirimlerini aldık. Sezon boyunca taraftarlarımızdan ya da taraftarlarımız sizden neler bekleyebilir? Onlara bir sürpriz var mı?
Biz bunların planlarını sezon öncesi yaptık gerçekten. Zaten bildiğim kadarıyla size sağladığımız bir kampanya ve indirimin ay sonuna kadar devam edeceğini biliyorum. Biz sezon boyunca dönem dönem taraftarlarınıza uygun kampanyalar düzenleyeceğiz.
Takipte mi kalsınlar? Nereyi takip etsinler?
Takip etsinler. Esport'u. Her zaman duyuracağız, merak etmeyin.
Tamam. Buradan taraftarlarımıza bunun bilgisini vermiş olalım. Peki bugünkü maçla ilgili görüşlerinizi almak istesek sizden.
Alba Berlin sezona çok iyi başladı.
Evet, 3'te 3
yaparak. 3'te 3'te geliyor buraya. Yani yendikleri takımlardan bir tanesi en güçlü rakiplerimizden olan Milano. Almanya'da da yerel liglerinde de bildiğim kadarıyla henüz bir mağlubiyet elde etmediler. Zaten geleneksel bir oyunları vardı. Onların üzerine koyarak geldiler bu sezon. Anadolu Efes Alba Berlin'den daha iyi bir takım. Ama onlar da formda. O yüzden bugün çok heyecanlı, çekişmeli bir maç izleyeceğiz bence.
Son iki karşılaşma da zaten çok yakın skorlarla. Hatta ilk karşılaşmayı da bunun içine katabiliriz. Aynı zamanda takımımız da ısınmalar için sahaya geldiler. Zaten karşılaşmanın başlamasına çok kısa bir süre kaldı. Bu esnada ben sizden son olarak taraftarımıza vermek istediğiniz mesajınız var mıdır? Onlara neler söylemek istersiniz? Onu sormak istiyorum.
Başta da söylediğim gibi biz ekip olarak Euroleague yayıncısı olduğumuz için çok mutluyuz. Takımlarla birlikte bu yolculuğa çıkmaktan çok mutluyuz. Anadolu Efes taraftarları Euroleague'i farklı açılardan, farklı analizlerle, farklı içeriklerle izleme şansını elde edecekler. Hem Esport'tan, hem Esport Plus'tan, hem Esport'un YouTube kanalından. Takımlarımızın başarılarını bol bol konuştuğumuz çok güzel bir sezon olur umarım. Taraftarlarımızın, Efes taraftarlarına Esport'tan takipten çıkmamalarını tavsiye ediyorum.
Sizlere çok teşekkür ediyoruz bugün bizlerle birlikte olduğunuz için. Sizi uğurlamadan önce hemen seyircilerimize dönmek istiyorum. Kısa bir araya gidiyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Medya partnerimiz SporX'in katkılarıyla haftanın önemli istatistiklerini şimdi ekranlarınıza getiriyoruz. Sırasıyla Partizan, Emporia Armani Milan ve Panathinaikos'u yenerek 2022-2023 Euroleague sezonuna 3'te 3 ile başlayan ve hiç mağlubiyet almayan Alba Berlin'le bugüne kadar Euroleague'de 14 kez karşılaştık ve bu maçların 13'ünü kazandık. 2004'ten bu yana rakibimize hiç maç kaybetmiyoruz. Takımımız da ilk 3 Euroleague maçında 97 verimlilik puanı ortalamasıyla oynadı. Maç başına ortalama 85 sayı bulurken ortalama 32.3 rebound aldı. Maç başına asist ortalamamız 16.3 iken top çalma ortalamamız 5.7 ve blok ortalamamız da 3.7. Şimdi öne çıkan oyuncu istatistiklerimizle dilerseniz devam edelim. Ekranlarınıza yine geliyor. Will Clyburn 3. hafta maçları itibariyle maç başına 24 verimlilik puanı ve 21.7 sayı ortalamasıyla verimlilik puanı ve sayı liderliğinde EuroLeague genelinde 2. sırada yer alıyor. Ante Žižić ise bugünkü maçta 17 rebound daha alırsa EuroLeague kariyerinde toplamda 500. rebounduna ulaşacak. 3. hafta itibariyle takımımızın istatistik liderlerini şimdi ekranlarınıza getiriyoruz. Verimlilik puanı liderimiz maç başına 24 ortalamayla Will Clyburn. Sayı liderimiz maç başına yine 21.7 ortalamayla yine Clyburn. Asist liderimiz maç başına 7.3 ortalamayla Vasa. Top çalma liderimiz maç başına 1.3 ortalamayla Vasa. Rebound liderimiz maç başına 5.3 ortalamayla Amate Mbaye. Blok liderimiz ise maç başına 1 ortalamayla Bobua oldu. Şimdi karşılaşma öncesi Ergin Ataman'ın açıklamalarını ekranlarınıza getiriyoruz. Alba Berlin sezona çok iyi başlayan, tempolu ve agresif takım oyunu oynayan bir ekip. Tamir Blatt ve Luke Sigma en önemli hücum silahları gibi görünse de önceki maçlarda kadrodaki tüm oyuncularının hem hücumda hem de savunmada ciddi katkılar verdiğini gördük. Son anda kaybettiğimiz Monaco ve Valencia maçlarından sonra bu kez 3. haftayı zirvede tamamlayan Alba Berlin karşısında 40 dakika boyunca organize hücum etmeye ve her pozisyonda savunma eforu ile maçı yine son toplara kalmadan bitirmeye çalışacağız. Salon atmosferi ve taraftar sinerjisi hep üst seviyede ancak rakip seçmeden maçları kazanacak eforu sarf etmesi gereken bizleriz şeklinde Ergin Ataman açıklamalarını dile getirdi. Şimdi sizlere basketbol okullarımızla alakalı bilgi vermek istiyorum. Anadolu Efes Spor Kulübü basketbol okulları, Anadolu Efes ve Türk basketboluna yeni yıldızlar kazandırmak amacıyla Anka Spor Organizasyonu'yla çalışmalarını sürdürüyor. 5-15 yaş aralığındaki çocuklarımızın katılabildiği basketbol okulları için 0532 566 0375 numaralı telefondan ya da www.anadoluefesbasketbolokulları.com adresinden bilgi edinebilirsiniz. Burada sizlere şunu bilgiyi de verelim. Fan club'lar için özel bir bilgi olacak. Fan club'larımızın da bu basketbol okullarında %10 indirimi var. Oyuncularımızın da rol aldığı kısa bir tanıtım videosunu şimdi ekranlarınıza getiriyoruz. We'll be right back.
history is made. Efes, last year, this year, there's a new powerhouse in the EuroLeague.
Değerli Anadolu Efesliler, ilk 5 quizimiz birazdan mobil uygulamamızda yayında olacak. Bugün parkeye çıkacak olan ilk 5'i doğru tahmin edin ve 10 fan club puanı kazanın diyoruz. Mobil uygulamamızda birazdan yayına girecek. Aynı zamanda bugünkü karşılaşmayı Esport ve Esport Plus'tan canlı izleyebilirsiniz. Buradan da sizlere hatırlatmış olalım. Tekrar kısa bir araya gidiyoruz.
Sesini yükselt, modunu yükselt, farkındalığını yükselt. Çünkü pembe top bu yıl 9. kez sahada. Unutma, bu top sana erken tanının önemini hatırlatmak için sahaya iniyor. Memende bir değişiklik hissettiğinde doktora gitmeyi ve 40 yaşın üzerindeysen yılda bir kere meme kanseri taraması yaptırmayı erteleme. 21 Ekim Cuma günü hepinizi Sinan Erdem'e bekliyorum. Gelin farkındalığı birlikte yükseltelim.
İlham duyguları harekete geçirir. Onları estetikle birleştirir, geleceğe taşır. Yeni Kia Sportage, geleceğin ruhuyla tasarlandı.
Kia, movement that inspires.
Değerli fan club'lar, mobil uygulamamızda maça desteğini göster butonuna tıklayarak fan club puanları kazanabilirsiniz. Nerede olursanız olun maça desteğini göster butonuna tıklayarak Turkish Airlines EuroLeague maçlarımız için 15 fan club puanı kazanabilirsiniz. Ve artık yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Biliyorsunuz ki yayınımız hava atışına kadar devam edecek ve aynı zamanda Pembe Top sahada projesini gerçekleştirdiğimiz hava atışını da buradan izleyebilirsiniz. Şimdi takım kadromuz ekranlarınıza geliyor.